Ayrım 2.
Kısaydı. Bizim yolculuğumuzla ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını anlatıyordu. Küçük bir tekne gelip bizi adadan alacaktı. Tekneyi aşağı yukarı hangi saatte, nerede beklememiz gerektiği konusunda bilgiler veriyordu. Bütün her şey ince ince açıklanmıştı. Sonra dik el yazısıyla şu notu eklemiş. Yeniden görüşmek iyi olacak. Hiçbir çekincesiz. Anladığıma göre Baltazar başımıza gelen bütün felaketleri anlatmış. Seni bunca seven insanlardan çok aşırı bir pişmanlık göstermelerini beklemezsin umarım. Bırakalım geçmiş hepimiz için kapalı bir kitap olarak kalsın. İşte böyle oldu. Son birkaç gün ada bizi en iyi havalarıyla sımsıcak bir kucaklamaya benzeyen, Kikladlara özgü özentisizliğiyle ve soylu bir biçimde ağırladı. Mısır'ın mikroplu havasına yeniden boğulduğum zaman çok özleyeceğimi bildiğim şeyler. Ayrılacağımız gece bize daha önceden söz verilmiş kuzu şişli, altın reçinalı veda yemeğini vermek için bütün köy toplandı. Küçük ana caddeye boydan boya masalar, iskemleler dizildi. Her aile şölene kendi katkısını getirdi. Hatta o iki önemli kişi, belediye başkanı ve papaz bile oradaydı. Uzun masanın iki başında. Lambaların ışığında böyle sanki bir yaz akşamıymış gibi oturmak için hava soğuktu. Ama ay bile beyaz masa örtülerinin üzerinde parıldamak, şarap kadehlerini ışıldatmak için körü körüne denizden yükselerek katkıda bulunuyordu. Perdahlanmış yaşlı yüzler içkiyle ısınıp bakır gibi parladı. Daha şimdiden soluklaşan, bizden uzaklaşmaya başlayan eski dünyanın eskil gülüşleri, eskil selamlaşmaları, geleneksel şakalaşmaları, incelikleri. Sünger teknelerinin mavi emaye kupalardan şaraplarını yudumlayan yaşlı kaptanları. Sıcak kucaklaşmalarında buruşmuş elma kokusu vardı. Tütünden bronzlaşmış gür bıyıkları kulaklarına doğru kıvrılıyordu. Bütün bu törenin benim için yapıldığını düşününce önce çok duygulandım. Şölenin ülkem için olduğunu öğrenmek bunu hiç mi hiç azaltmadı. Yunanistan'ın düşman eline geçtiği bir sırada İngiliz olmak her Yunan'ın sevgi ve gönül borcu duygusuna hedef olmak demekti. Bu köyün basit insanları bunu öteki Yunanlardan daha az duyumsuyor değillerdi. Ardı arkası kesilmeyen kadeh tokuşturmalar gecenin içinde yankılanıyor, yapılan konuşmalar yüksek Yunanca'nın tumturaklı, cafcaflı atmosferinde uçurtmalar gibi süzülüyordu. Ölümsüz şiirin uyumunu taşır gibiydiler. Umutsuz saatlerin şiiri. Ama kuşkusuz bunlar sözcüklerden başka bir şey değildi. Savaşların kolayca ürettiği ve barış söyleyicilerinin kısa zamanda kullanıp tüketeceği zavallı, kof sözcükler. Ama o gece savaş bu yaşlı insanları ince uzun mumlar gibi tutuşturmuş, onlara ateşli bir görkem vermişti. Ancak kötü kötü bakarak onları susturacak, utandıracak gençler yoktu ortalıkta. Çünkü karların içinde ölmek üzere Arnavutluk cephesine gitmişlerdi. Dökemedikleri gözyaşları yüzünden boğuklaşmış, titrek sesleriyle yüksek perdeden konuşuyordu kadınlar. Kahkahaların, türkülerin arasına ani suskunlukları çöküyordu. Tıpkı nice açık mezarlar gibi. Suları aşıp yavaşça bize doğru gelmişti bu savaş. Yavaş yavaş, ufku bir uçtan bir uca sessizce dolduran bulutlar gibi. Ama henüz patlak vermemişti. Savaş söylentisi yüreklere birbiriyle çatışan umutlar, korkular doldurmuştu yalnızca. Başlangıçta uygar denen dünyanın sonu olacakmış gibi görünüyordu. Ama bu umut kısa zamanda boşa çıktı. Hayır, her zamanki gibi iyi yürekliliğin, güvenliğin, ılımlı tutumların sonu olacaktı. Sanat adamının umutlarının, gevşekliğin, sevincin sonu. Bunun dışında insanlık durumuyla ilgili her şey onaylayıp vurgulanacaktı. Hatta belki de görünüşün gerisinde belli bir doğruluk şimdiden ufkumuzda belirmeye başlamıştı bile. Çünkü ölüm bütün gerilimleri arttırır. Normal zamanlardaki gibi yarı doğrulara göre yaşamamıza pek izin vermez. Onunla ilgili bütün bildiklerim bu kadardı. Bu zamana kadar başka yerleri şimdiden pençesine almış olan bu bilinmez canavarla ilgili. Hepsi mi? Evet, kuşkusuz gökyüzünün yüksek yerleri görünmez bombacıların bomba lekeleriyle bir iki kez kabarcık kabarcık oldu. Ama sesleri yanımızda vızıldayan arıların seslerini boğamadı. Adadaki her evde beyaz badanalı birkaç arı kovanı vardır. Peki başka? Bir keresinde, bu daha gerçek bir şeydi, bir denizaltı koyda periskobunu çıkarıp dakikalarca kıyıları inceledi. Burunda yüzerken bizi gördü mü acaba? El salladık ama periskobun kolları yok ki bize el sallasın. Belki de kuzeydeki kumsallarda çok daha ilginç başka bir şey görmüştür. Seccadenin üzerinde uyuklayan bir Müslüman gibi güneşte uyuklayan bir fok balığı. Ama bunun da savaşla pek ilişkisi olamaz. Yine de o gece Nesim'in gönderdiği otomatik tüfekli, asık suratlı üç gemiciyle donatılmış küçük kayık, alacakaranlığa gömülmüş limana telaşla girdiği zaman her şey biraz daha gerçeklik kazandı. Dili huysuz bir yetkiyle kullanmalarına karşı Yunan değillerdi. Darmadağın olan ordularla, soğuktan donup ölenlerle ilgili anlatacak öyküleri vardı. Ama bir bakıma artık çok geçti. Yaşlı adamların beyinlerini uyuşturmuştu çünkü şarap. Öyküleri çabucak yavanlaştı. Ama beni etkilediler. Savaş denen bilinmeyen bir uygarlığın şu kayış yüzlü üç temsilcisi. Böylesine hoş bir dostluk havasının içinde hiç rahat değillerdi. Tıraşsız elmacık kemiklerinin üzerindeki et sanki yorgunluktan gerilmişti. Büyük bir doymazlıkla sigara içiyor, ağızlarından burunlarından kösnü düşkünü insanlar gibi mavi dumanlar çıkarıyorlardı. Esnedikleri zaman esnemelerini sanki taşak torbalarından çekip getirir gibiydiler. Kendimizi ellerine korka korka teslim ettik. Çünkü uzun süredir ilk kez dostu olmayan yüzlerle karşılaşıyorduk. Gece yarısı ay tam tepeye dikildiği zaman verevlemesine giderek koydan çıktık. Ak kumsallardan geçip birbirine karışarak bize doğru akan sıcak ayrılık sözleri daha ötelerdeki karanlığa yumuşaklık, güvenilirlik katıyordu. Yunanca'nın selamlaşma, vedalaşma sözleri ne güzel. Motorun yürek atışlarını toparlayıp bize yaylım ateşi halinde geri gönderen kıyının mürekkep lekeli kayalıkları boyunca bir süre mekik dokuduk. Sonunda suyun düzenli devinimlerinin yumuşak, giderek yeğinleşen ovalamalarının bizi göğüsleyip sanki şakadan beşik gibi sallayıp sallayıp bırakışlarını duyumsayarak ver elini Engin deriz. Olağanüstü ılık, güzel bir geceydi. Pruva'da bir kez, iki kez bir yunus sıçradı. Yönümüz çizildi. Derin bir kederle karışık, aşırı bir sevinç duygusu sarmıştı içimizi. Bitkinlik ve mutluluk ikisi bir arada. Dudaklarımızda tuzun güzel tadını duyabiliyordum. Hiç konuşmadan sıcak ada çayı içtik. Bu yolculuktaki güzellikler karşısında çocuğun dili tutulmuştu. Ardımız sıra bir kuyruklu yıldızın saçı gibi taranan, dağılan, yeniden toparlanan dümen suyunun titreşimli fosfor parıltısı. Üstümüzde de gökyüzünün sorguçlu dalları akıyordu. Bilmecemsi gökyüzüne badem çiçekleri sıklığında saçılmış yıldızlar. Sonunda bu uğur belirtilerinin mutluluğu içinde suyun nabız atışlarının hatta motorun titreşimlerinin beşiğinde sallanırken zeytin ağacından yapılma bebeğini yanağına dayamış, açık dudaklarında bir gülümsemeyle uyuyakalmıştı çocuk. Zamanın sık çalılıklarının arasından Yunan denizinin tanıdık yollarından geçerek geri döndüğümüz geçmişi düşünmemek elimde miydi? Gece yanımdan kayıp gidiyordu. Dürgüsü açılan karanlık bir şerit. Ilık deniz rüzgarı yanaklarımı yalıyordu. Tilki kürkü kadar yumuşak. Uykuyla uyanıklık arasında uzanıyordum. Belleğin ağır çekül siciminin güçlü çekimini duyarak. Belleğimin maskelerle doldurduğu hem uğursuz hem güzel yaprak damarlı kentin çekiştirmesini. İskenderiye'yi bir kez daha görmeliydim, biliyordum. Bir hayaletin elle tutulmaz cisimselliğine girerek. Çünkü insan bir kez takvim zamanı olmayan zamanın işleyişinin bilincine vardı mıydı, bir tür hayalete dönüşür. O dünyada çok eskiden başka seslerce söylenmiş sözcüklerin yankılarını duyabiliyordum. Bu dünya, donanımımız el vermediği için kavrayamayacağımız benzersiz bir mutluluk vaadini simgeler diyen Baltazar'ı. Bu kentin duyguları sakatlayarak, herkesi kendi tükenik tutkularının fırçasına batırarak kendi yakınları üzerinde kurduğu acımasız egemenlik. Pişmanlık duygusuyla daha da tutkulaşan öpüşmeler. Panjurlu odaların kehribar ışığında yapılan el kol hareketleri. Minarelerin arasında yükseklere doğru uçan kumru sürüleri. Bu tablolar bana yeniden göreceğim kenti simgeler gibi görünüyordu. Ama yanılmışım. Çünkü her yeni yaklaşım ötekilerden farklıdır. Her defasında aynı olacak diye kendimizi kandırırız. Şu anda gördüğüm İskenderiye, İskenderiye'nin denizden ilk görünüşü hayalimde hiç canlandıramayacağım bir şeydi. Anımsadığım dış surlarıyla, denizaltılara karşı görünmeyen ağlarıyla, görünmeyen limanın açığında durduğumuz zaman hava hala karanlıktı. Taslağını karanlığın üzerine zihnimden boyamaya çalıştım. Zincir yalnızca sabahları gün ağarırken kaldırılıyordu. Her şeyi silen bir karanlık hüküm sürmekteydi. İleride bir yerlerde Arapların dedikleri gibi dikenli çalı öpüşüyle görünmez Afrika kıyıları vardı. Onların varlığını duyumsayıp da kentin kulelerini, minarelerini görme gücünden yoksun olmak dayanılır bir şey değildi. Yüzümün önünde kendi parmaklarımı göremiyordum. Deniz uçsuz bucaksız bir bekleme odası olmuştu. İçi boş, bir karanlık kabarcığı. Sonra birden ani bir esinti geçti. Sanki korları yalayıp geçen yel gibi bir soluk. Yakın çevremiz bir deniz kabuğu benzeri pembeleşti. Yavaş yavaş koyulaşarak gül renkli bir çiçek parlaklığını aldı. Suyun ötesinden bize doğru soluk, korkunç bir inilti geldi. Tarih öncesi zamanların ürkünç kuşlarından birinin kanat çırpışlarına benzeyen çarpıntılarla gelen siren sesleri. Cennete giremeyen lanetliler de herhalde böyle oluyordur. İnsanın sinirleri bir ağacın dalları gibi sallanıyordu. Sanki bu sese yanıt verirmiş gibi ışıklar dört bir yanda karanlığı diken diken delmeye başladı. Önce tek tek, sonra kuşaklar, şeritler, kristal kareler halinde. Gökyüzünün karanlık yüzeylerinin üzerine kendi taslağını tam bir açıklıkla birden çizmişti liman. Bir yandan da pudra beyazı ışığın ak, uzun parmakları sanki kaygan siyahın üzerinde tutunmaya çalışan beceriksiz bir böceğin bacakları gibi gökyüzünü biçimsizce arşınlıyorlardı. Şimdi de savaş gemilerinin arasındaki pusun içinden bol renkli bir havai fişek ırmağı çıkmaya, görülmemiş bir cömertlikle parlak yıldızlarını, elmaslarını, parça parça olmuş ince enfiye kutularını gökyüzüne boşaltmaya başlamıştı. Hava darbelerle sarsılıyordu. Mermi sesleriyle birlikte pembe ve sarı toz bulutları kalkıyor, her yerde uçuşan baraj balonlarının yağlı kıçları üzerinde parlıyorlardı. Denizin kendisi bile titrer gibiydi. Bu kadar yakın olduğumuzu hiç düşünmemiştim ya da bir savaş cümbüşünde bir kentin bu kadar güzel olabileceğini. Kent, gizemli bir karanlık gülü gibi şişmeye, genişlemeye başladı. Bombardıman ona eşlik ediyor, insanın zihnine dolup dolup taşıyordu. Birbirimizle bağırarak konuştuğumuzu fark edince çok şaşırdık. Augustus'un Kartacası'nın kırmızı korlarına bakıyorduk. Kendi kendime böyle düşündüm. Kent insanının düşüşüne tanık oluyorduk. Sersemletici olduğu kadar güzeldi de. Bu tablonun sol üst köşesindeki projektörler toplanmaya başlamıştı. Titreşiyor, uzun bacaklı örümcekler gibi hantal hantal kayıyor, kesişiyor, heyecanla çarpışıyorlardı. Karanlığın dış ağına yakalanmış, kurtulmaya çalışan bir böceğin varlığını bildiren bir işaret aldıkları belliydi. Durmadan göğü tarıyor, araştırıyor, birbirlerine dolanıyor, sonra ayrılıyorlardı. Sonunda enselemeye çalıştıkları şeyi gördük. Ufukta bir şerit oluşturmuş gemilerden bu tarafa dayanılmaz gibi görünen bir ağırlıkla inen 6 küçük gümüş güve. Onların çevresinde gökyüzü çılgına dönmüştü. Ama onlar gene de bu kaçınılmaz gevşeklikle ilerlemelerini sürdürüyordu. Yukarı püskürttükleri yay biçimli elmas dizilerini ya da dumanlı şarapnellerin gür, donuk soluklarını aynı gevşeklikle buklelendiriyor, böylece ilerlediklerini belli ediyorlardı. Kulaklarımız gürültüden sağır olmuş gibiydi. Ama gene de bu bombardıman orkestrasına katılan seslerin çoğu tek tek ayırt edilebiliyordu. Su kıyısındaki kahvehanelerin oluklu çatılarına gerisin geri dolu gibi yağan kiremit parçaları. Vantrilokların kulaklarının sesiyle 3 derece sağ, 3 derece sağ gibi yarı anlaşılır şeyler söyleyen gemi görevlilerinin cızırtılı, madensi sesleri. Tuhaf değil mi? Bütün bu şamatanın ortasında bir yerde müzik sesi de vardı. Süngü gibi batan sivri uçlu çeyrek tonlar, sonra yıkılan yapıların dibe çöken gürültüsü de. Yama yama sönen ışıklar, geride kalan ve pis, sarı bir alevin uzanıp su içen bir hayvan gibi yaladığı karanlık gedikler. Biraz ötemizde deniz yankılar fırlatıyordu. Havan toplarının bereketli ürünü boş mervi kovanlarının güvertelere yağdığını duyuyorduk. Gökyüzüne dikilmiş topların kuyruklarından yuvarlanan sarı metallerin sürekli tapırtısı. Böylece sürüp gidiyordu. Gözlere şölen çekerken açığa vurduğu anlamsız gücün kasırgası önünde omurların titremesine yol açıyordu. Daha önce savaşın kişisizliğinin hiç farkına varmamıştım. Bu kocaman, renkli ölüm şemsiyesinin altında insana ya da insan düşüncesine yer yoktu. Alınan her soluk geçici bir sığınaktan başka bir şey değildi. Sonra hemen hemen nasıl birdenbire başladıysa öyle birdenbire bitti gösteri. Liman tiyatro sahnesine özgü bir çabuklukla yok oldu. Boncuk gibi dizilmiş değerli taşların ışıkları söndü, gök boşaldı. Sessizliğe gömüldük. Ancak sinirleri burgu gibi delen sirenlerin aç bağırtısıyla yeniden bozuluncaya kadar. Sonra hiçbir şey. Tonlarca karanlık ağırlığında bir hiçlik. Bu hiçliğin içinde duyulmaya başlayan, küpeşteleri yalayan suyun daha alçak, daha tanıdık sesleri. İnce bir kıyı esintisi yanımıza kadar sokularak görünmez bir ırmak ağzının alivyonlu kokularıyla sardı bizi. Göldeki yaban kuşlarının sesini uzaktan uzağa duymuş muydum, yoksa duyduğumu mu sandım? Uzun bir süre böylece kararsızlık içinde bekledik. Ama bu sırada ağaran günün ışıkları doğudan başlayarak göğü, kenti, çölü aşıp geçti. Hafif hafif duyulan, kurşun gibi ağır insan sesleri merak ve acıma uyandırıyordu. Çocuk sesleri ve batıda, ufukta tükürük renkli bir hilal. Esnedik, hava soğuktu. Titreyerek birbirimize döndük. Aydınlıkla karanlık arasında gecenin malı olan bu dünyada kendimizi birden öksüz gibi duyumsadık. Ama doğru sınırından yavaş yavaş yükselmeye başladı şu tanıdık gün ışığı. Mareotis'in ölü sularını parıltıya boğacak olan bu ilk limon ve gül rengi taşkını bir saç teli kadar ince ama gene de öylesine belirsizdi ki insan emin olabilmek için soluğunu tutmak zorundaydı. Henüz görünmeyen bir minareden ilk ezan sesini duydum ya da duyduğumu sandım. Yani hala yardıma çağrılacak tanrılar var mıydı? Ama tam bu soru kafamdan geçerken liman ağzından fırlayan üç küçük balıkçı teknesi gördüm. Küf, karaciğer, kara erik rengi yelkenler. Bir akıntının ardına takıldılar ve bizim pruvamızın karşısına şahin gibi çöktüler. Onların pruvalarını yalayan suyun tek düze sesini duyabiliyorduk. At binicisi gibi dengeyi bozmamaya çalışan üç küçük karaltı bizi Arapça selamlayıp zincirin kalktığını, limana girebileceğimizi söyledi. Yanı yöreyi kollaya kollaya bu işi yaptık. Susmuş görünen bataryaların altında. Küçük teknemiz iki sıra geminin arasından Venedik'teki büyük kanaldan geçen bir vaperotto gibi geçti. Çevreme baktım. Hep aynıydı ama inanılmayacak kadar da değişmişti. Evet, esas tiyatro salonu yürekteki duygulanımların, belleğin, aşkın aynıydı. Ama dekordaki ufak tefek değişiklikler inatla göze batıyordu. Beyaz, haki, kuzey denizi grisi, kübist lekelerle bir garip, göz kamaştırıcı biçimde boyanmış gemiler. Ziftli muşamba ve örgü şeritlerden oluşan acayip yuvarların içine turna kuşu gibi yuvalanmış tedirgin toplar. Dar ağacından sarkar gibi gökyüzünden sarkan yağlı balonlar. Palmiyelerin arasından küçük sürüler halinde dalga dalga yükselmeye başlayan, güneşle buluşmak için beyaz ışığın içine yukarıya doğru hızla yükselen eski günlerin gümüş renkli güvercin bulutlarıyla karşılaştırdım onları. Bilinenle bilinmeyenin rahatsız edici karşıtlığı ve koşutluğu. Yat kulübünde kızağa çekilmiş tekneler örneğin, direklerinin üzerinde hatırımda kalan ter damlacıkları gibi yoğun çiğ damlacıkları. Kolalanmış gibi dimdik sarkan bayraklar, aynı biçimde renkli tenteler. Oradan kim bilir kaç kez tam bu saatte Clea'nın ekmek, portakal ve şarap şişesi yüklenmiş kayığıyla yola çıkmıştık ki. Şu ufalanan kıyıda artık unutulmuş bir sevginin belgeleri olan kim bilir kaç tekne gezintisi yapmıştık. Yosunlu bir iskeleye bağlanmış cansız nesnelerin üzerinde bir insanın bakışlarının bunca sevecen bir coşkuyla hiç farkında olmadan biriktirdiği anılarla dolaşabileceğini görmek beni çok şaşırttı. Hatta artık gözden düşmüş, toplarının kama paylarına el konulmuş, tayfalarının gemiden çıkmasına sözde izin verilmeyen Fransız savaş gemileri bile kendilerini o yok olmuş yaşamda en son nerede gördüysem oradaydılar. Tanın telvesinin üzerinde uğursuz mezar taşları gibi karın üstü yatıyorlardı. Her zamanki gibi gene arkada incir biçimli minareleri, güneşin yükseklik derecesi değiştikçe renk değiştiren kentin kağıt inceliğindeki serapları. Yüksek gemilerin arasındaki uzun yeşil geçitten sanki bir tören kıtasını denetlermiş gibi ağır ağır geçtik. Çoğu tanıdık olan şeylerin pek azı şaşırtıcıydı ama seçkin nitelikteydi. yana yatmış dilsiz bir zırhlı, tam isabet sonucu üst kesimleri dümdüz olmuş küçük bir torpido muhribi, havuç gibi bölünmüş top namluları, yakıcı bir acıyla kasılarak iki büklüm olmuş destekliler. Kağıt bir torba gibi bir vuruşta ezilebilen böylesine büyük, gri bir çelik çıkını. İnsan artıkları, dehşet verici bir sabır ve vurdum duymazlıkla güvertede hortumla yıkanıyordu. Güzel bir mezarlıkta dolaşırken yeni kazılmış bir mezarla karşılaşmak gibi hayret verici bir şeydi. "Çok güzel," dedi çocuk. Gerçekten de öyleydi. Gelip giden teknelerin yaptığı hafif dalgayla sallanan, yana yatan gemi direği ormanları, hafifçe miyavlayan klaksonlar, suda eriyip yeniden oluşan yansımalar, sanki bir yerlerden, bir boşaltma borusundan denize akar gibi akan süngüsü düşük bir caz sesi bile vardı. Çocukluk kentine utkulu bir giriş yapan çocuğa bu müzik uygun görülmüş olsa gerekti. Jamais de la vie. Zihnimden bu müziği yavaşça mırıldandığımı fark ettim. Ne de çok eskimiş, modası geçmiş, akıl almaz derecede beni ilgilendirmez olmuştu. Çok şaşırdım. Çocuk gökyüzüne bakarak babasını arıyordu. Tam tepemizde iyiliksever bir bulut biçimine girip onu kucağına alacak olan imgeyi. Yaklaşmakta olduğumuz yeni dünyanın ipuçlarını kocaman rıhtımın ancak en uzak ucunda görebiliyordum. Uzun uzun kamyon ve ambulans kuyrukları, barikatlar, piyade erleri, yeraltı cücelerine benzeyen mavili hakili insan soyları. Burada ağır ama önemli ve sürekli bir etkinlik egemendi. Yük iskeleleri boyunca uzanan demir kafeslerin, oyukların içinden mağara adamı gibi küçük karaltılar çıkıyordu. Çeşitli küçük işlere koşturan adamlar. Gene burada da düzgünce yarılıp, açılmış, buharları tüten, bağırsakları ortaya çıkmış gemiler vardı. Sezaryen ameliyatıyla karnı yarılmış gemiler. Kan lekeli omuzlarında çeyrek sığırlar, teneke kutular, balyalar taşıyan, karınca gibi ard arda dizilmiş erler, mavi ceketler sürüne sürüne bu yarıkların içine dalıyorlardı. Fırın kapakları açılıyor, ateşin aydınlığında telaşlı telaşlı ekmek tepsilerini tutup çeken beyaz başlıklı adamlar görünüyordu. Nedense inanılmayacak kadar ağır yapılıyordu bütün bu devinimler. Ama kapsam bakımından sınırsız gibiydiler. Bir soyun içgüdülerinden çok iştahıyla ilgiliydi. Burada sessizlik ancak bir oranda önemliyken küçük sesler somut ve buyurgandı. Kaldırım taşlarının üzerinde nöbetçilerin nal çalı çizmelerinin sesleri, bir çatana uluması ya da sanki bir örümcek ağına yakalanmış dev bir mavi sineğin sesine benzeyen bir siren zırıltısı. Bütün bunlar benim şu andan sonra malı olacağım yeni kentin parçalarıydı. Limanda küçük teknelerin arasında kendimize bir palamar yeri ararken kıyıya gittikçe yaklaşıyorduk. Evlerin boyları uzamaya başladı. Son derece önemli bir andı. Hani dedikleri gibi yüreğim ağzımdaydı. Çünkü ileride tam yükleme rıhtımlarının orada bizi bekleyeceğini bildiğim kişinin karaltısını görür gibi olmuştum.